olan çürük adamların varlığı fayda sağlamamış, zarar getirmiştir. Belki insanlar çokluğa meraklıdırlar. Belki insanlar sayılarının çok olmasını isterler. Ama Allah öyle istememektedir. Allah çürükleri ayırmak istemektedir. Allah içinizdeki itaat etmeyenleri ayırmak istiyor. Çürük adamlara zaferi nasip etmek istemiyor. Biraz sonra Allah zafer verecek. O zafere çürük adamlar layık değil. Böyle düşüneceksin. Ben görevimi hakkıyla yapmadığımda, ben tembellik yaptığımda, ben bugün yapmam gerekeni 3 gün sonra yaptığım zaman belki de Allah vereceği zafer vermeyecek. Belki Allah çok yıllar sonrası verecek. Yıllar kaybedilmesine sebep olacağım belki de. Nefsini değiştirenler alemleri değiştirirler. Nefsini değiştirenler makamları değiştirirler. Nefsini değiştirenler makam perestleri değiştirirler. Nefsini değiştirenler inkılaplar gerçekleştirirler. Nefsini değiştirmeyen hiçbir şeyi değiştiremez.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize kafirlerin bizim hakkımızda düşündüklerini, ne gibi planlar yaptıklarını bize bildirmişti. Onlar sizin başınıza bir musibet gelse sevinirler. Sizin başınıza güzel olaylar gelse üzülürler. Ey iman edenler, onları sırdaş edinmeyin. Onları bir tane edinmeyin. Onları yakın dostlarınız edinmeyin. Siz onları seversiniz halbuki onlar sizi asla sevmezler. Siz bütün peygamberlere iman edersiniz. Onlar sizin peygamberinizi yalancı kabul ederler. Siz bütün kitaplara iman edersiniz. Onlar Kur'an'ı reddederler. Siz bütün iman esaslarını kabul ettiğiniz halde onlar işine gelenleri alır, işine gelmeyenleri reddederler. Siz onlara karşı nefret etmiş olsaydınız normaldi. Çünkü onlar iman esaslarının birçoğunu reddediyorlar. Fakat siz onların kabul ettiği peygamberleri kabul ettiğiniz halde onların sizden nefret etmelerinin hiçbir açıklaması, mantıklı bir gerekçesi yok. Onlar tamamen nefislerine uymaktadırlar. Ve onlar gönderilmiş olan son peygambere verilmiş olana itaat etmek istememektedirler. Onlar Kur'an'a ittiba etmek istememektedirler. Onların karşı gelmesinin sebebi bu, reddetmelerinin sebebi budur. Yoksa onlar çok iyi biliyorlar ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Onu çok iyi biliyorlardı. Kur'an'ın bir benzerini yazamamaktan bunu anlayabiliyorlardı. Kur'an 14 asır evvel meydan okunmuştu. Kur'an'ın bir benzerini getirin. Getiremiyorsanız 10 tane suresinin benzerini getirin. Onu da getiremiyorsanız bari bir tane suresinin benzerini getirin. Onu da getiremediler. O halde Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle 14 asırdan beri meydan okuduğu halde Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirilemeyeceğini ifade ettiği halde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri bütün insanlar tarafından görülmüş olduğu halde onun ahlakı, onun emin sıfatı bütün insanlar tarafından ikrar edildiği halde düşmanları da dostları da onun lehinde şehadette bulundukları halde hiç kimse ona yalancı diyememiş olduğu halde ey Resulüm eğer onlar yine de bütün bunlara rağmen sana ve sana verilen kitaba iman etmiyorlarsa tamamen nefislerine uygun olmayan şeyler söylemenden kaynaklanıyor. Sana verilmiş olan kitap onların nefislerine uygun gelmiyor. Sana verilmiş olan kitap, sana verilmiş olan din bazı şeyleri onlara haram kılıyor. Bazı şeyleri onlara farz kılıyor. İşte bütün mesele bundan ibaret. Ey müminler, onları sırdaş edinmeyin, onlar sizi sevmezler. Onları önemli mevkilere, makamlara getirmeyin. Onları devletin herhangi bir makamında görevlendirmeyin. Onları istihbarat gibi, emniyet gibi önemli noktalara getirmeyin. Sizden olmayan Allah'ın düşmanlarını öyle makamlara getirmeyin. Onlara hiçbir sırrınızı da vermeyin. Allah Azze ve Celle onların ne olduklarını anlatmış ve ona karşı alınması gereken önlemi de müminlere öğretmişken bunları hala anlamamış olanlar ve hala Allah'ın düşmanlarını sırdaş edinenler onlar günahkardırlar ve bu ayete göre haram işlemektedirler. Allah'ın sır vermeyin dediği kimselere sır verenler Allah'ın bu ayetine muhalefet etmiş olurlar. Onları getirmemeleri gereken makamlara getirenler Allah'ın bu ayetine muhalefet etmiş olurlar. Ey iman edenler onları sırdaş edinmeyin ama onlar şöyledirler ve şöyledirler dedikten sonra Kur'an-ı Kerim bize onlardan intikam almak için onlar gibi olmamızı öğütlemiyor. İşte Kur'an'ın Allah'ı ile Tevrat'ın Allah'ının farkı. Muharref Tevrat'ın Allah'ı ile Kur'an'ın Allah'ının farkı işte burada. Muharref olan, değiştirilmiş olan Tevrat'taki Allah, Hazreti Musa'ya öyle öğütler verir, öyle emirler verir ki, namuslu, şahsiyetli bir insanın söylemeyeceği şeyler. Hazreti Musa aleyhisselam öyle alçaklıklar yapar ki haşa, kendi peygamberlerine bile öyle iftiralar atarlar ki, onu namuslu, şerefli, mert bir insan yapmaz. Güya Hazreti Musa aleyhisselam onlara geceleyin oradan kaçmadan evvel, Firavun'un şerrinden kaçmadan evvel kendi milletine, kendine iman etmiş olan kimselere demişti ki gidin Firavun'un milletinden, Kıptilerden, onların kadınlarından, sizin kadınlarınız onların bileziklerini ve süs eşyalarını, kıymetli şeyleri istesinler. Bir günlüğüne istesinler. Bugün bayramımız var desinler. Bugün düğünümüz var desinler. Bugün sünnetimiz var desinler. Bir şeyler bahane etsinler. Ve kadın kadına istesinler onların süs eşyalarını. Kıymetli eşyaları toplayın. Bütün hepsini Firavun'un milletinden toplayın ve bu gece hep beraber kaçacağız buradan. Hırsızlığı öğütleyen bir Musa. Hırsızlığı öğütleyen bir Allah. Tevrat'ın Allah'ı, Tevrat'ın Musa'sı. Kur'an'ın geliş sebeplerinden birisi de budur. Tevrat'ın ve İncil'in atmış olduğu iftiraları temizlemek, gerçek Allah'ı ve gerçek Musa'yı, gerçek İsa'yı ortaya koymak, Hazreti İsa namına uydurulan yalanları ortaya çıkarmak, Musa namına uydurulan yalanları, İbrahim Aleyhisselam namına uydurulan yalanları, Lut adına uydurulan yalanları ortaya çıkarmak, Furkan görevi görmek, bütün meselelerde hakkın ne olduğunu, batılın ne olduğunu ortaya koymak, Kur'an'ın isimlerinden birisinin Furkan olmasının sebebi de bu. Bütün meselelerde hak var, batıl var. Bir meselenin doğrusu var, yanlışı var. Mirası taksim etmenin doğrusu var, yanlışı var. Hazreti Adem'le ilgili kıssaların doğrusu var, yanlışı var. Lut ile ilgili kıssaların doğrusu var, yanlışı var. Bütün meselelerle ilgili doğrular var, yanlışlar var. Kur'an onları ortaya koymak için gönderildi. Bütün meselelerde yanlışlar ortaya çıkarılacak. Bütün meselelerde hak ortaya çıkartılacak. İşte Tevrat'ın, Zebur'un ve İncil'lerin ortaya atmış olduğu bazı iddiaları, peygamberlerle ilgili, Allah ile ilgili bazı yalanları Allah Azze ve Celle kitabı ile ortaya koyar. Onun içindir ki Tevrat'ın Allah'ı başka, Kur'an'ın Allah'ı başka. Evet, Allah Azze ve Celle birdir elbette. Elbette ki tektir, ehaddır. Fakat onlar Tevrat'taki Allah'ı öyle bir anlattılar ki o Allah adeta bizim Allah'ımız değil. Sadece yaratan bir Allah olması yönünden aynı. Kainatın sahibi olması yönünden aynı. Fakat emretmeyen bir Allah, yalanı emreden bir Allah, medeniyet kurmak için kitap indirmemiş olan bir Allah. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere nasıl davranmaları gerektiğini öğretirken, kafirlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini öğretirken, onlara karşı misilleme yapmayı öğretmedi. Onlar size madem böyle şeyler düşünüyorlar, siz de öyle yapın demedi. Onlar size karşı hileler, tuzaklar hazırlıyorlar. O halde siz de onlara karşı tuzaklar hazırlayın demedi. Onlar size karşı bir takım projeler geliştiriyorlar. İntikam almak istiyorlar sizden. Geçmişteki zaferlerinizden ötürü, haklı zaferlerinizden ötürü, yeryüzünü Allah'a hakim kılmak istediğinizden ötürü, kendinizi hakim kılmak için değil, Allah'a hakim kılmak için yapmış olduğunuz cihattan ötürü, onlar sizden intikam almak istiyorlar. O halde siz de onlardan intikam alın demedi Allah. Siz de onlara karşı hileler yapın demedi Allah. Ondan dolayıdır ki Kur'an onların hilelerini bize haber vermiş olduğu halde müminler hiçbir zaman tarih boyunca onları geri bırakabilmek için hileler yapmadılar. Biz birkaç asır evveline kadar dünyanın hakimiydik. Süper gücü bizdik. İsteseydik birçok devletin kökünü kazıyabilirdik. İstesek yeryüzüne belki bir tane kilise bırakmayabilirdik. Fakat Allah Azze ve Celle böyle buyurduğundan ötürü, müminlere daim adaleti emrettiğinden ötürü müminler o güç ellerindeyken bile onu yapmadılar. Onlar size karşı tuzaklar hazırlıyorlar ey müminler. Fakat siz de onlara karşı tuzak hazırlayın demedi. Sadece onlara karşı dikkatli olun, tedbirli olun ve güçlü olun. Onların oyunlarına inanmayın, onları dost gibi göründükleri zaman onların dostluğuna inanmayın. Sizin yüzünüze karşı gülerler ve biz de iman ettik derler. Halbuki onlar size karşı nefret etmektedirler. Onların nefreti ağızlarından taşar. Kalplerinde sakladıkları ise çok daha büyüktür ondan. Allah Azze ve Celle onların ne olduğunu bize öğrettikten sonra müminlere geçmişte başlarına gelen bir olayı hatırlatır. وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِن۪ينَ مَقَاِدَ لِلْقِتَالِ Ey Resulüm, sen ailenin yanından ayrılmıştın hani, eşinin yanından ayrılmıştın, sabahleyin erken saatte evinden çıkmıştın, müminlere savaş yapacakları noktayı gösterebilmek için, müminlerin neler, nereden, hangi vazife yapacaklarını onlara göstermek için, savaşta duracakları yerleri onlara gösterebilmek için, sabahın erken saatinde evinden ayrılmıştın hani. Allah Azze ve Celle
sabahın erken saatinde iş yapmaya da teşvik etmektedir bu şekilde. Müminler sabahın erken saatlerinde iş yaparlarsa daha da muvaffak olacaklardır. Özellikle savaş gibi mevzularda sabahın erken saatlerinde işe başlamak gerektiğine de işarettir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de ne kadar çalışkan olduğunu gösterir. Ey Resulüm, sen böyle sabahın erken saatinde evinden çıkmıştın, ailenden ayrılmıştın. Sevdiğin ailenden ayrılmıştın. Kendi bulunduğun bölgeden ayrılmıştın ve Müslümanlara her birinin duracağı noktayı gösterebilmek için savaşa erkenden gidiyordun. Vallahu semiyun alim. Ve Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Sen ne konuşuyordun o gün müminlere karşı? Allah onu işitti ve Allah senin planlarını da bilmektedir. Kafirlerin planlarını da Allah bilmektedir. Kalplerden geçenleri de Allah bilmektedir. Ayet Uhud savaşıyla ilgili geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a doğru gidecekti. Fakat gitmeden evvel müminlerle istişare etmek istiyordu Allah Resulü. Bedir'de kafirler büyük bir hezimete uğramışlardı. Bedir'deki hezimetten ötürü intikam ateşiyle yanıyorlardı. Ciğerleri yanmıştı orada. Ebu Cehiller orada gebertilmişti. Bedir'in intikamını almak istiyorlardı. Evet, müminler o gün 313 kişiyle 1000 kişiyi yenmişlerdi biiznillah. Allah Azze ve Celle o gün 1000 melekle yardım etmişti müminlere. O 1000 melek müminlerin safında insan gibi savaşıyorlardı kafirlerle. Müminlerden bazıları onların sesini duyuyordu. Müminlerden bazılarını Allah Azze ve Celle göstermiş de olabilir. Onlardan kimisi yeşil sarıklı, kimi beyaz sarıklı, kimi siyah sarıklı, kimi sarı sarıklı olarak melekler müminlerle beraber savaşıyorlardı. İşte o gün orada büyük bir zafer kazanmışlardı müminler. 313 kişiyle 1000 kişiyi mağlup etmişlerdi Allah'ın izniyle. Fakat kervan ellerinden kaçmış, kurtulmuştu. Ebu Sufyan komutasındaki kervan, müminler esas itibariyle kervanı vurmak istemişlerdi. Fakat kervan kaçmış, Allah Azze ve Celle kafirlerin kökünü kesmek istemişti. Onların ciğerlerini yakmak istemişti Allah. Çünkü Allah kafirleri sevmemektedir. Allah'ın sevmediğini sevenlere yazıklar olsun. Allah'ın sevmediğine karşı hoşgörülü davrananlara yazıklar olsun. Onların dinlerine karşı hoşgörülü davrananlara yazıklar olsun. Bir kafirle alışveriş yapmak başka bir şey. Onların inançlarına karşı onların inançlarının da doğru olabileceğini düşünmek, ona karşı hoşgörülü olmak yahut da zaten birçok meselede aynı düşünüyoruz demek, müttefikiz demek, böyle düşünenlere yazıklar olsun. O gün müminler Bedir'de kervanı kaçırmışlardı. Fakat Allah Azze ve Celle çok daha büyük bir zafer nasip etmek istemişti onlara. Eğer kervanı vurmuş olsalardı müminler, kafirlerin ciğerini yakacak değillerdi. Eğer kervanı vurmuş olsalardı belki onların sakallarını tıraş etmiş sayılacaklardı. Fakat Allah Azze ve Celle onların kolunu koparmak istemişti. O yüzden Allah müminlerle kafirlerin karşı karşıya gelmesini takdir etmişti. Kervan kaçıp kurtulmuştu ama Mekke'den gelen orduyla karşı karşıya kalmıştı müminler. Ve o gün orada Bedir zaferi gerçekleşmişti. Kafirlerin bu hezimetinden ötürü, bu ciğerlerinin yanmasından ötürü o kervandaki bütün malların hepsi infak ediyorlar. Ve daha büyük bir ordu kurmak için kullanmaya söz veriyorlardı. Kervanın komutası Ebu Sufyan'ın elindeydi ve ona böyle söylüyorlardı. Bu kervandaki mallarımızla büyük bir ordu kuralım diyorlardı. Bedir'in intikamını almak istiyorlardı. O şekilde yaptılar. 3000 kişilik bir ordu kurdular. Ve onunla Uhud'a doğru yaklaşıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber almıştı. Ve ashabıyla istişare edecekti Resulullah. Ashabından bazı kimseleri toplamıştı. Ne yapalım diyordu onlara. kendisinde gördüğü bir rüya vardı. Rüyasında bir sığırın boğazlandığını görmüştü. Kılıcının da bir tarafında bazı yerlerin kırıldığını görmüştü Allah Resulü. Sonra kendisinin bir zırhın içine girdiğini görmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde rüyasını anlatmış. Ve sığırın boğazlanmasının hayırlı olduğu bir görüşe göre, bir rivayete göre, sığırın boğazlanmasının kafirlerin boğazlanması manasına gelebileceğini söylemişti. Fakat kılıcındaki kırıklara gelince, Ehl-i Beyt'inden bazılarının şehit olacağını, ashabından bazılarının şehit olacağı şeklinde yorumlamıştı. Sonra bir zırhın içine girdirilmesine gelince, Medine'ye tekrar döneceğini, o yüzden Medine'de kalmalarının daha uygun olduğunu söylüyordu Allah Resulü, görüşünü beyan ediyordu. Düşman çok kuvvetliydi. Yine Bedir'de olduğu gibi 3 kat kuvvetle gelmişlerdi. Bütün müminlerin sayısı 1000 kişiye ancak ulaşabiliyordu. Müşrikler ise 3000 kişiyle geliyorlar, Resulullah bunun farkındaydı. O yüzden Medine'de kalalım ve savunma savaşı yapalım diye düşünüyordu. Fakat Bedir'e katılmamış olan genç mücahitler, onlar meydan savaşı yapmayı tercih ediyorlardı. Onlara korktu dedirtmeyelim ya Resulallah diyorlardı. Allah Resulü rüyasını anlattığı halde onlar görüşlerinden vazgeçmemişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir vahiy olduğunu söylememişti onlara. Kesin bir talimat da vermemişti onlara. Sadece onların görüşünü almak istiyordu, istişare yapıyordu Resulullah. İstişarenin sünnet olduğunu biliyoruz. Allah Resulü böyle bir şeye mecbur değildi. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمِرْ buyuruyor Kur'an. İş hususunda onlara danış buyuruyordu. İstişare yapmasını söylüyordu Allah. Fakat bu onun için bir emir değil, bir farziyet ifade etmiyor, vücubiyet ifade etmiyordu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok meselede istişare yapmaya gerek görmezdi. Birçok yere vali tayin etmişti ama istişare yapmadan vali tayin ettiği olurdu. Önemli meselelerde bile istişare yapmadığı olmuştur. Fakat bu mesele çok önemli bir meseleydi. Savaş vardı işin içerisinde. Birçokları şehit olacaklardı. O yüzden ashabının görüşünü almak istiyordu Allah Resulü. Ve onlara soruyordu, meydan savaşı mı, savunma savaşı mı? Bir kısmı meydan savaşı diyor, bir kısmı savunma savaşı diyordu. Münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül de vardı orada o gün. O da savunma savaşını tercih ediyordu. Eğer onlar saldırırlarsa kendimizi daha rahat koruyabiliriz diyordu. Ve aynı zamanda kadınlarımız da onlara taş atarlar damlardan. Yaşlılarımız bile savaşabilirler bu şekilde. Ve biz kendi ailemizin yanında savaşmış oluruz. Yaralananlarımızı tedavi edebiliriz. Su içmek isteyenler suyunu içebilirler gibi şeyler söylüyor. O da Allah Resulü'nün görüşüne ittiba etmek istediğini söylüyordu. Esas itibariyle Allah Resulü'nün öyle söylemesinin sebebiyle bu münafıkların reisi olan Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün söylemesinin sebebi aynı değildi. Onda korkaklık vardı ama Resulullah'ta yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece tedbirli davranmak istiyordu. Fakat baktı ki ashabının büyük çoğunluğu meydan savaşı istiyordu. O yüzden Allah Resulü gitti evine ve zırhını giyindi. O daha zırhını giymek üzereyken ashabtan bazıları konuştular. Kendi aralarında tekrar konuşmaya başladılar. O Resulullah'dır dediler. O bizim bilmediklerimizi bilir ve Allah ona vahyeder. Biz neden onun görüşü dışına çıktık ki dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giymiş olarak geldiği zaman biz görüşümüzden vazgeçtik ya Resulallah dediler. Senin dediğin gibi savunma savaşı yapalım ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarihi bir söz söyleyecekti o gün orada. Bir peygamber zırhını giydiği zaman bir daha çıkartmaz diyordu. Bir lider hiçbir zaman kararından dönmez demek istiyordu. Hakiki liderler eğer verilen karar tamamen yanlış değilse kararından dönmezler. Allah Azze ve Celle kararından sık sık dönenleri kınar. Kur'an'da böyle olanları yün eğirip eğirip sonra tekrar çözen kadınlara benzetir Allah. Onlar gibi olmayın der Allah Azze ve Celle. Yünü eğirip eğirip ondan sonra tekrar çözen kadınlara benzemeyin. Liderlerin kararlı olması icap eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Bir peygamber zırhını giydim asla çıkartmaz diyordu. O gün o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların görüşüne iştirak etmemişti. Az evvel çoğunluğun görüşüne iştirak eden Resulullah, şimdi çoğunluğun görüşü yeniden değişmiş olduğu halde onların görüşünü reddediyordu. Bundan anlaşılıyordu ki Allah Resulü birinci seferinde çoğunluğun görüşüne uyduysa uymak zorunda olduğu için değildi bu. Fakat onların görüşünden de memnun idi Resulullah. Onların yiğitliğinden memnundu. Ashabının cesaretinden nasıl memnun olmaz ki? Kendisinin görüşü ehsen idi. En doğru olan idi. Esah olan onun görüşüydü. Onun görüşü en doğruydu ama ashabının görüşü de sahihti. Ashabının görüşü de doğruydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan dolayı ashabının görüşüne uymayı tercih etti. Yoksa onların görüşünün tamamen yanlış olduğunu bilmiş olsa, düşünmüş olsaydı, tamamen yanlış olan bir görüşe uymak zorunda değildi Allah Resulü. Hiç kimsenin Resulullah'a böyle bir talimat vermesi mümkün değil. Kur'an daima etiullah ve Resul buyurur. Allah'a itaat etmeyi ve Peygamber'e itaat etmeyi emreder. Hiçbir zaman Allah Azze ve Celle çoğunluğa itaat etmeyi emretmemiştir. Hiçbir zaman çoğunluğa itaat diye bir ayet, bir hadis mevcut değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün oradan birinci seferinde çoğunluğun dediğine uyduysa onların görüşünü de doğru olduğunu bildiğinden dolayı uydu. Ve ashabının cesaretinden memnundu Resulullah. Evet, kendi görüşü daha doğruydu, en doğru olandı. Fakat ashabının görüşü de yanlış değildi. Ve zaten savaşın başlangıcında da bu kendini göstermişti. Kafirlerden yine 70 kişi öldürülmüştü Bedir'de olduğu gibi. Ve müminler savaşı kazanmışlardı biiznillah. Ve kafir kaçmaya başlamıştı. Daha sonra okçuların yerlerini terk etmelerinden ötürü durum tersine dönmüştü ama savaşın başında durumun böyle olması o görüşün de doğru olduğunu gösteriyordu. Demek Resulullah doğru olan bir görüşe uymuştu. En doğru görüş kendi görüşüydü ama doğru olan görüşü de uymak demek caizdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yoksa çoğunluğun görüşüne uymak zorunda değildi. Eğer çoğunluğun görüşüne uymak zorunda olmuş olsaydı, o takdirde ikincisinde de çoğunluğun görüşüne uymak zorundaydı. Madem ki çoğunluğun görüşü değişti, o takdirde yeniden zırhını çıkarması ve ben savunma savaşına razı olması gerekirdi. Halbuki öyle yapmadı Resulullah. Zırhını çıkarmadı ve bir peygamber zırhını bir kez giyer dedi. Sonra Allah hükmedinceye kadar, savaş bitinceye kadar da zırhını çıkarmaz diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde istişareleri vardır. Bedir kuyusunun başında, Bedir savaşında da ashabtan bazıları istişare ediyordu. Onlardan birisi geliyor ve askerin yerinin doğru olmadığını söylüyordu Resulullah'a. Ve Allah Resulü onun görüşünün doğru olduğunu görüyor ve askerin yerini değiştiriyordu o sahabinin teklifi üzere. Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin teklifi üzere Medine'nin çevresini hendek kazdırıyordu Resulullah. Daima istişare ediyordu ama hiçbir zaman bir istişare heyeti olmamıştı. Bugünkü demokrasilerde olduğu gibi bir meclis, daimi bir meclis mevcut değildi. Allah Resulü'nün istişare ettiği kimseler hakkında hiçbir kitapta bir rivayet bulamazsınız. Allah Resulü sadece şunlarla ve şunlarla istişare ederdi gibi, daimi olarak istişare heyeti filanlardan oluşuyordu gibi hiçbir rivayet mevcut değil. Bundan anlaşılıyor ki Allah Resulü gerektiği zaman, gerektiği kimselerle, işin ehli olan kimselerle, o meselede ehil olanlarla istişare eder ve o meselede ehil olmayanların görüşlerini sormazdı. Ekseriyetle münafıkların görüşünü sormazdı Resulullah. Fakat bu defasında münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül'ü de çağırmıştı. O da Resulullah'ın görüşündeydi. Fakat daha sonra yapacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber çıktı. İstişare sonucunda çoğunluğun görüşüne uymuştu Resulullah. İstişare sonucundan çoğunluğun görüşüne uyan Allah Resulü zırhıyla birlikte çıkıyordu. Müminlerin sayısı gerçekten çok azdı. Toplam 1000 kişi kadardılar. Ve Uhud'a yaklaştıkları zaman Abdullah İbni Übey İbni Selül denilen münafık, kendiyle beraber giden 300 kadar münafığın tekrar dönmesini emretti. Böylece müminlerin moralini bozuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güya gençlerin sözünü dinlemiş ve Abdullah İbni Übey İbni Selül gibi bir adamın sözünü dinlememişti. Güya bundan ötürü intikam alıyordu Abdullah İbni Übey İbni Selül. Eğer Resulullah'ın savunma savaşı yapmış olsaydı bile yine yapacağını yapacaktı alçak. Daima alçaklar alçaklıklarını yapacaklardır. Siz istediğiniz kararı verin, bunu unutmayın. Siz istediğiniz kararı verin, çürükler mutlaka çürüklüklerini göstereceklerdir. İstediğiniz kararı verin. İsterseniz onların hoşuna giden kararı verin. Yine mutlaka bir sebep bulacak ve ayrılacaklardır çürükler. Çürükleri Allah daima gösterecektir. Uhud'da esas itibariyle sadece kafirlerle savaş yapılmıyordu. Hakikatte Uhud'da nefisle savaş yapılıyordu evvela. Uhud'da esas itibariyle şeytanla savaş yapılıyordu. Nefislerle savaş yapılıyordu. O gün Allah sağlamla çürüğü ayırt edecekti orada. Münafıklar ayrılmışlardı ordudan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sizi gördükleri zaman hezimete uğrayacaklar diyordu ashabına. Moral veriyordu Resulullah ve gerçekleşecekti dedikleri. Ondan ötürü münafıkların reisi öyle diyordu. Siz diyordu düşmanla karşılaştığınız zaman geri dönün ki Muhammed'in dediği doğru çıkmasın. Ve o zaman siz bozulur da geri dönerseniz Muhammed'le beraber hakiki iman etmiş olan müminler, işte onlar da o gün orada geri dönerler ve böylece Muhammed mağlup olur diyordu. Güya bu adam camide namaz kılıyordu. Hatta bu adam bazen cuma namazlarında kalkar ve millete akıl verir ve Efendimiz'i göstererek işte bu adam Allah'ın Resulüdür der ve ona itaat edin derdi münafık adam. Allah Resulü'nü yalnız bırakıyordu zor anında. Dostun dost olduğu böyle anlarda belli olur. Sen kolay günlerde dostunla beraber olabilirsin. Kolay günlerde onunla oturup yemek yiyebilir, çay içebilirsin. Sen onunla sohbet edebilir, tefsir dersleri yapabilirsin. Ama sen eğer onu bir gün zor anında yanında yer almayacaksan, bu nasıl dostluktur? Allah Azze ve Celle böyle dostların dostluğunu kabul etmemektedir. Ve bu münafıkların hasletidir. Zor anında senin yanında yer almazlar. Münafıklar defolup gittiler. Onlar bu şekilde müminleri zayıflatacaklarını zannediyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle onların gitmesini hayra tebdil eyledi. Hiçbir zaman münafığın varlığı İslam ordusuna fayda sağlamamıştır. Hiçbir zaman çürük adamların varlığı fayda sağlamamış, zarar getirmiştir. Belki insanlar çokluğa meraklıdırlar. Belki insanlar sayılarının çok olmasını isterler. Ama Allah öyle istememektedir. Allah çürükleri ayırmak istemektedir. İşte Talut'un kıssasında da öyleydi. فَلَمَّا فَصَلَ تَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي Talut müminlerin komutanı, karargâhtan ayrılır ayrılmaz, düşmana doğru gider gitmez, askerlerine şöyle söylemişti: Allah sizi bir nehirle imtihan edecek ey müminler. Allah sizi nehirle imtihan edecek. Ondan içen benden değil, içmeyenler bendendir. Ancak bir avuç içebilirsiniz diyordu. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Az bir kısmı hariç hepsi o sudan içtiler. Allah Azze ve Celle belalarını verdi de suya bir türlü doyamadılar. suya atladılar ama yine de bir türlü doyamıyorlardı. Bir avuç içenlere Allah suya doymayı nasip ediyordu. Tonlarca içecek kadar susuz kalmış olanlar, habire içenler bir türlü doymazken, denizin suyunu içen adam gibi daha çok yandıkça yandılar. Ama o gün bir avuç içenler, itaat edenler, işte Allah onlara doymayı nasip ediyordu. Halbuki o gün askere ihtiyaç vardı. Şimdi böyle bir imtihanın ne gereği vardı? O gün silah tutacak ele ihtiyaç vardı halbuki. 75 bin kişiyle çıkmışlardı. Fakat kala kala Bedir'deki aslanlar kadar kalmıştı sayıları. 313 kişi kadar kalmışlardı. Taylut'un mücahitlerin. Onlar da sayı olarak çok düşmüşlerdi. Halbuki böyle bir imtihanın ne gereği olabilirdi? Nehir akıp gidiyordu, herkes içtiği kadar içsindi. Asker uzun yoldan gelmişti. Yorgundu, susuzdu. Su içmesinler de ne yapsınlardı? Fakat Allah'ın bakışı böyle değil. Bu senin bakışın, benim bakışım. İnna Allaha mubtalikum bi neher diyordu. Ben değil, Allah sizi imtihan edecek diyordu Talut. Benim kararım değil. Allah içinizdeki itaat etmeyenleri ayırmak istiyor. Çürük adamlara zaferi nasip etmek istemiyor. Biraz sonra Allah zafer verecek. O zafere çürük adamlar layık değil. Onları Allah'la layık görmediği için onları ordudan ayırmak istiyor. Onun için içmeyesiniz diye tembih ediyordu. Az bir kısmı hariç hepsi içtiler. Allah sayı istemiyor. Samimi olanları ortaya çıkarmak istiyordu. Allah itaatkar olanlarla olmayanları ortaya çıkarmak istiyordu. Aynı şekilde işte burada da görüyorsunuz ki Allah münafıkları ayırdı. Onlar müminlere zarar verebileceklerini zannettiler. Onlar bu şekilde kendilerince bir siyaset güttüler. Bir keyit hazırlamıştı Abdullah İbni Übey İbni Selül. Aklınca bir tuzak hazırlamıştı müminlere. Çünkü Peygamberimiz gelmeden evvel kendisi Medine'nin reisi yapılacaktı. Peygamberimiz gelince Medine'nin hakimi tabii ki peygamber olacaktı. Peygamber varken kime söz düşebilirdi? İşte ondan ötürü münafık olmuştu. Ondan ötürü peygamber asla sevmiyordu. Kendi tacını ona kaptırdığını düşünüyordu. Halbuki Allah'ın Resulü hiçbir zaman taç giymemişti. Bütün Arabistan bölgesinin hakimi olduğu halde hasırın üzerinde yatıyordu Resulullah. Karnına iki taş bağlıyordu açlıktan. Herkesin bir taş bağladığı zamanda Resulullah iki taş bağlayacak kadar aç kalıyordu. Buna rağmen Resulullah'ı kıskanıyordu alçak adam. Kendisi kral olmak istiyor. Resulullah'sa bir kul olarak yaşamak istiyordu. Hiçbir zaman lüks bir hayat yaşamamıştı. Buna rağmen onu kıskanıyordu alçak adam. Alçak daima alçaktır. Sen ne kadar takva sahibi olursan ol, alçak alçaklığını yapacaktır. Allah Azze ve Celle onun bu tuzağına karşı, halbuki Allah'ın da bir planı vardı. İnnehum yekidûne keyde ve ekidû keyde. O münafıkların planı bu. Ama Allah'ın planına gelince Allah çürüklerin İslam ordusuna fayda değil zarar getireceğini bildiği için onları ayırıyordu Allah. Sen bazı kimselerin ayrılmasından mutlu olmayabilirsin. Ben de olmayabilirim. üzülebiliriz. Fakat Allah ayırmak isterse kim ne yapabilir? Bazı kimselerin varlığı fayda değil, zarardır. Onların varlığı akan suyun önündeki bir taş misalidir. Onlar akacak olan bir suyun önünde engeldirler. Allah o engelleri kaldırdıktan sonra suyun akmasına müsaade eder. O taşların gitmesinde hayır vardır. Kurumuş dalların budanması gibi belki hoşuna gitmeyebilir. Belki dallar eksildiği zaman ağaç mutlu olmayabilir. Fakat daha sonra birkaç sene içerisinde taptaze dallar vermeye başladığı zaman o zaman ağaç da mutlu olur, çiftçi de. Allah Azze ve Celle o gün münafıkları ayırmak istedi. 1000 kişilik orduydu zaten. 300'ü ayrıldı, kaldı 700 kişi. Fakat Allah Resulü'nün morali hiç bozulmadı. Evet, ben Harise ve ben Seleme kabilelerinin morali bozuluyordu. Ensardan olan bu iki kabile, biri Evs'ten biri Hazreç'ten olan bu iki kabile o gün moralleri bozulmuştu. Münafıkların ayrılması onların canını sıkmıştı. Fakat Allah Azze ve Celle onları da affedecek. Çünkü Allah onları dost edinmişti. Çünkü onlar samimiydiler. Çünkü onlar Allah Resulü'nü bağırlarına basmışlardı. Evet, o gün orada hata ettiler belki ama yine de Allah Azze ve Celle onların kalplerini sağlam tuttu. Bu şekilde İslam ordusu evinden çıkmış, Allah Resulü'nün emriyle evlerinden çıkmışlar ve gidiyorlardı savaş meydanına. İşte o zaman izhemmet taifeten minkum en tefşelem. Sizlerden iki taifem, Beni Seleme ve Ben Harise kabileleri yani. İşte onlar bozulmaya yüz tuttular. Münafıkların bozulmasından ötürü, onların bu tuzaklarından, onların bu kalleşliğinden ötürü bunların da canları sıkılmış, moralleri bozulmuştu. Çünkü düşman zaten güçlüydü. 300 kişi daha ayrılınca artık bu savaşta Bedir'deki gibi 1'e 3 değil 1'e 4, 1'e 5 savaşmaları gerekecekti. Müslümanların hem sayıları az, hem asker, hem silahları az, hem develeri ve atları az idi. Her yönden zayıf durumdaydılar. Her yönden zayıf durumdaydılar ama Allah Resulü vardı onların içinde. Kalplerinde iman vardı. Eğer itaat ederler ve sabredecek olurlarsa Allah Azze ve Celle onlara zafer nasip edecekti. Vallahu veliyyuhuma. Her ne kadar o iki mümin taife Resulullah zamanında bağırlarına basmış olan hakiki müminler, onlardan bazılarının da kalpleri bozulduysa da yine de eski amellerinin hürmetine Allah onları veli edinmiş, dost edinmişti kendine. O yüzden o kabilenin fertleri kendilerinden bahseden bu ayetten memnun idiler. Her ne kadar bu ayet onların kalplerindeki bozukluğu da söylüyorsa da, onların bozulmaya yüz tuttuğunu haber veriyor, ihbar ediyorsa da, onların bir ayıbını ortaya çıkartıyorsa da, fakat ayetin devamında vallahu veliyyuhuma dediğinden ötürü, Allah o iki kabilenin dostudur dediğinden ötürü, onlar mutlu idiler ve Allah'ın dostluğunu ilan etmesinden ötürü sevinç içerisindeydiler. وَعَلَى اللّٰهِ فَلِتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Allah'tan başkasına tevekkül etmesinler. Onlar sayıya güvenmesinler. Onlar silaha güvenmesinler. Onlar hiçbir zaman maddi sebeplere değil, onlar Allah'a güvensinler. Daha evvel de وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدِرٍ Allah size daha evvel Bedir'de yardım etmişti. Ve entum ezille. Sizler o zaman da zayıftınız ey müminler. O zaman da sayınız 313 kişiydi. Siz o zaman da 1000 kişiye karşı galip gelmiştiniz Allah'ın izniyle. O halde fettakullaha leallekum teşkurun. O halde Allah'tan korkun ve sakının Allah'tan. Allah size zafer nasip etsin. Ve bu şekilde siz Allah'a şükredesiniz. Allah'ın vermiş olduğu zaferlerden ötürü şükredesiniz. Ey Resulüm, sen o zaman istekulu lil müminin elen yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi selaseti alafin minel melaiketi munzelin. Sen müminlere o gün diyordun ki, hani hatırla o anı. Allah Azze ve Celle olayı bize anlatıyor bu şekilde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek öyle konuşmuştu. Ashabına moral verebilmek için öyle konuşuyordu Resulullah. Evet, Allah Resulü söylüyorsa doğru söylüyordu. Moral vermek için tabii ki yalan söyleyecek değildi. Fakat böyle zamanlarda askere moral vermek gerektiğine delildir. Allah Resulü öyle diyordu müminlere. Allah'ın size 3000 melekle, indirilmiş olan 3000 melekle yardım etmesi yetmez mi diyordu. Bedir'de size Allah 1000 melekle yardım etmişti. Allah Azze ve Celle isterse size 3000 melekle yardım eder. Uhud hakkında mı geldi bu ayet? Yoksa Bedir hakkında mı geldi, tartışmalıdır. Bedir'de de Allah Azze ve Celle 3000 melek göndermiş olabilir. Bunlardan 1000 tanesi müminlerle beraber savaş yaptılar. Enfal suresinde buyurulduğu gibi. Bedir savaşı dışında diğer savaşlarda melekler müminlerle birlikte savaşmadılar şeklinde bir kanaat vardır. Siyer ulemasının da, tefsir ulemasının da birçoklarının kabul ettiğine göre Allah'ın melekleri Bedir dışında savaşmadılar müminlerin yanında. Asker gibi ellerine kılıç alıp da savaşmadılar. Yalnız Bedir'de böyle bir şekilde savaştılar. Onun dışında Uhud'da veya diğer savaşlarda, Hendek'te, Huneyn'de, diğer savaşlarda müminleri çok göstermek gibi bir takım yardımları oluyordu. Kafirler baktığı zaman müminleri kendilerinin sayısının bile iki katı olarak görüyorlardı. Buna benzer şekilde yardımları oluyordu meleklerin. Müminlere sekinet indiriyorlar. Müminler huzur içerisinde savaşıyor. Müminler moral içinde savaşıyor. Müminlerin kalbindeki korkuyu atıyorlardı melekler biiznillah. Bu şekilde kafirlerin moralini bozuyor. Müminlere moral veriyorlar. Böyle bir yardım ediyor, böyle yardımlar yapıyorlardı. Fakat Bedir savaşı dışında diğer savaşlarda bizzat ellerine kılıç alıp da savaşmıyorlardı melekler. Eğer Uhud'da böyle savaşmadılarsa, Hendek'te böyle savaşmadılarsa, elbette ki diğer savaşlarda da o şekilde savaşmamışlardır denilebilir. Evet, bizim üzerimize saldırıldığı savaşlar da var. Osmanlı'ya dört bir taraftan saldırdıkları savaşları hatırlayın. İstiklal Savaşı'nı hatırlayın. Çanakkale'yi hatırlayın. Müslümanların kafirlerin saldırısına uğradığı savaşları hatırlayın. Ve o savaşlarda nicelerinin yeşil sarıklıları gördüğünü hatırlayın. Evet, gerçekten ona benzer rivayetlerle de anlaşıldığı gibi melaikenin müminlerin yanında olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Allah'ın melekleri sadece Bedir'de, Uhud'da değil, sadece Hendek'te, Huneyn'de değil, fakat daima müminlere yardım etmişler, onları desteklemişler ve kafirin moralini bozmuşlardır. Ama yalnızca Bedir'de ellerine kılıç almış, ellerine kırbaç almış ve savaşmışlardı. Sahabeden birisinin rivayetine göre tam diyor bir kafire vuracaktım Bedir'de. Kılıcımı kaldırmıştım, önümde kaçıyordu. Bir kafire vuracaktım ki adam düşüverdi yere. Adam ölüverdi birdenbire. Ona meleklerin vurduğunu ellerinden anlayabiliyorduk. Çünkü Kur'an, vurun onların parmaklarının uçlarına, vurun onların mafsallarına. Allah Azze ve Celle bu şekilde emretmişti. Melekler de o şekilde vuruyorlardı onlara. Biz melekler mi öldürdü yoksa biz mi öldürdük anlayamadığımız zaman parmaklarının uçlarına ve mafsallarına bakıyorduk. Eğer oralardan vurulmuşsa melekler vurmuş diyorduk. O rivayetlerin de desteğiyle anlaşılmıştır ki hakikaten de Bedir'de melekler vuruyorlardı, savaşıyorlardı. Fakat onun dışında başka türlü yardımları oluyordu. ama açıkça kılıçlarıyla savaşmıyorlar ama müminleri destekliyorlardı. Ey müminler, o günleri hatırlayın. Sizlerden bazıları Uhud'da münafıklardan ötürü morali bozulmuştu. Münafıkların ayrılmasından ötürü. Ama hatırlayın, siz Bedir'de de azdınız. Fakat Allah size zafer nasip etmişti. O zaman size Allah 1000 melekle siyah sarıklı, bir rivayete göre beyaz sarıklı, bir başka rivayette sarı sarıklı olan 1000 melekle Allah sizleri desteklemişti o gün orada. Huneyn'de nasıl ki sizi kırmızı sarıklı meleklerle desteklemişti. Demek ki Allah'ın melekleri değişik renklerde sarıklar sarmışlardı. Siyah sarık gibi, beyaz sarık gibi kırmızı sarık da kullanıyorlardı. Cihat rengiydi kırmızı. Allah'ın melekleri bu şekilde sarıklı olarak savaşıyorlardı. Müminlerin yanlarında onlara moral verirken sarıklarıyla moral veriyorlardı müminlere. İşte ey müminler, o günleri hatırlayın. Allah Azze ve Celle size o gün 1000 melekle yardım etmişti. Bazı rivayetlere göre bu ayet Bedir hakkındadır. Ve Allah Azze ve Celle 1000 melekten sonra 3000 melek daha göndermiş. Ama onlar belki savaşmamışlar. Belki onlar diğer rivayete göre Uhud'da gönderilme vaadinde bulunulmuştu. Uhud savaşında Allah Azze ve Celle size 3000 melekle yardım eder ey iman edenler. İndirilmiş olan 3000 melekle. Demek ki bunlar kendi kafalarına göre inmiyorlar. İndiriliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin emri üzere indiriliyorlar bunlar. Melekler hiçbir mevzuda Allah'a isyan etmezler. Hiçbir mevzuda kendi bildikleri gibi davranmazlar. Onlar daima emir alarak iş yaparlar. O yüzden Kur'an onlar hakkında munzelin diyor. Onlar inmediler, Allah onları indirdi. Bela in tasbiru ve tettakum. Eğer ey iman edenler siz sabredecek olursanız ve siz Allah'tan korkacak ve sakınacak olursanız ve ye'tukum min fevrihim hazam. Ve onlar bu şekilde size birdenbire saldıracak olurlar, üzerinize saldıracak olurlarsa yumdidkum rabbukum bi hamseti alafin minel melaiketi musavvimin. İşte o zaman Allah size 5000 nişanlı melekle yardım eder, imdat eder. 5000 nişanlı melekle Allah size yardım eder. Eğer siz sabredecek olursanız ey iman edenler. Bütün bu rakamlar 1000 melek ve 3000 melek. Bu rakamın ikisinin de Bedir'de olma ihtimali var. Demin de ifade ettiğim gibi. 1000 melek önce yardıma gönderilmiş. Ve sonra 3000 melek daha gönderilmiş. Ama onlar belki savaşa sokulmamış. Onlar yalnız müminleri başka türlü desteklemiş olabilirler. Diğer görüşe göre 3000 melek Uhud'da gönderilme vaadinde bulunulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öyle söylüyordu. Kafirlerden birisinin yardımcı olarak kafirlere geleceği, Mekke ordusuna yardımcı olarak gelecek olan kuvvetler olduğu haberi gelmişti. Kürs adında bir müşriğin yardım kuvveti getireceği haberi gelmişti. Bu müminlerin moralini bozmuştu. İşte o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öyle söylemişti. Allah size 3000 melekle yardım eder, kafanızı yormayın diyordu. Evet, hakikatte Allah Azze ve Celle'dendir zafer. Meleklerden de değil. Allah'ın 3000 meleğe de ihtiyacı yok zafer vermek için. Allah Azze ve Celle'nin bir meleği yerin altını üstüne getirir. Allah'ın öyle melekleri var ki arşı tutuyor, ayağa kaldırıyor. Allah'ın öyle melekleri var ki Allah isterse o bütün kafirlerin kökünü keser. Allah isterse bir melekle bile yeryüzünün her tarafında İslam medeniyetleri kurulur. Bütün kafirlerin kafaları kopartılır. Ama Allah Azze ve Celle insanların psikolojisini bildiği için onlara 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek gibi rakamlar söyler. Çünkü insanoğlu öyledir. İnsanoğlu rakama meraklıdır. Allah size bir melekle yardım eder demiş olsaydı, belki bazı insanlardaki iman 3000 melek dendiği zamanki kadar olmayacaktı. 3000 melek, 5000 melek dendiği zaman, işte o zaman ashabtaki iman daha da kuvvetleniyordu. Allah'ın nusretinin yakın olduğunu anlıyorlardı. Ve işte o zaman daha mutlu oluyorlar ve daha moralle savaşıyorlardı. Allah Resulüne o haber geldiğinde, Kürz adında bir kafirin yardım kuvveti getireceği haber geldiğinde Resulullah da böyle vaatte bulunuyordu. Ve sonra o adam zaten yardıma da gelmemişti Bedir'de. Bedir'de yardıma gelmemiş ve ondan sonra kendi milletine geri dönmüş ve gitmişti. Ve Allah Azze ve Celle de o zaman 3000 meleği de gönderme gereği görmemişti bazı görüşlere göre. Veya 5000 meleği gönderme gereği görmemişti. Çünkü zaten onlar savaşmaktan vazgeçmişlerdi. O yardıma gelecek olanlar yardıma gelmekten vazgeçince, çünkü ayet o şartla diyor, eğer onlar hemen sizin üzerinize gelecek olurlarsa, size saldıracak olurlarsa, işte o takdirde büyük bir öfkeyle saldıracak olurlarsa, Allah da size 5000 nişanlı melekle yardım eder ey iman edenler. Onlar o yardıma gelmeyince Allah da 5000 meleğiyle yardım etmeye gerek görmemişti. Bu şekilde eğer siz sabredecek olursanız bu böyle. Eğer sabretmeyecek olursanız bütün bu yardımlar size vaat edilmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün orada büyük bir imtihandan geçiyordu. 50 okçusunu tepeye yerleştirmişti. Uhud savaşında ve onlara tembih etmişti. Sakın buradan ayrılmayın diyordu. Kendi askerleriyle birlikte sırtlarını Uhud dağına vermişlerdi. Allah Resulü'nün sevdiği Uhud dağı, biz onu severiz o da bizi sever dediği Uhud dağı, Uhud dağına vermişti sırtını ve tepenin üzerine 50 okçu yerleştirmişti Resulullah ve onlara tembih ediyor, diyordu ki savaşı kaybetsek bile, bizim cesetlerimizi akbabaların yediğini görseniz bile, sakın ha sakın yerinizden ayrılmayın diyordu. Bu kadar ki kesin bir talimat veriyordu. Savaşın başlangıcına müminler yine galip geldiler Allah'ın izniyle. İtaat ediyorlardı Resulullah'a ve galip geliyorlardı. Sabrediyorlar ve galip geliyorlar. İttika ediyorlar, Allah'tan sakınıyorlar ve galip geliyorlardı. Fakat sonra savaşın bittiğini düşündüler bazıları. Düşman kaçmaya başlamıştı. Bedir gibi zannettiler. Düşmanın kaçtığını görünce düşmanın peşine düştüler. Halbuki Bedir'de Resulullah böyle bir talimat vermemişti. Kimse yerine ayrılmasın dememişti. Ama Uhud'da böyle bir talimat vardı. Düşman kaçsa gitse bile peşine düşmeyeceksiniz diyordu Resulullah. Yapmamalıydılar ama yaptılar. Dünya peşine düştüler. Ganimet peşine düştüler. Düşmanın bıraktıklarını toplama peşine düştüler. Bedir'de Allah için savaştılar. Evet, Uhud'da da Allah için savaştılar. Fakat Bedir'de hiçbir şekilde ganimet düşünmeden savaştılar. Evet, savaşın sonunda ganimetle ilgili tartışma yaptılarsa da, fakat hiçbir şekilde ganimet düşünmemişlerdi. Ve sen önümüzde olduktan sonra ya Resulallah, denize gir desem denize gireriz diyorlardı. Bedir'deki halleri buydu. Bedir'de yalnız ahireti düşünüyorlar. Allah'ın cennetini düşünüyorlardı. Enfali yani ganimetleri düşünmüyorlardı. Müminler için bir sünnetti bu. Müminler eğer Allah için savaşırlar, ahiret için savaşırlarsa, Allah Azze ve Celle onlara dünyayı da vermektedir, ahireti de. Ama onlar ne zaman dünya için savaşırlar, ganimet peşine düşerlerse, Allah onlara dünyayı da vermiyor, ahireti de. İşte Uhud'un başında öyleydi, Allah için savaşıyorlardı. Allah onlara sevabı da vermişti. Onlara ganimet de verecekti biraz daha sabretselerdi. Fakat ganimet peşine düştüler, niyetlerini bozdular. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onları verdiklerini geri almaya başladı. Eğer itaat etmiş olsalardı hem ahiretlerin daha güzel olacaktı. Hem de bu dünyada ganimet kazanacaklardı ama ikisini de kaybettiler. Ve düşman bunun farkına vardı. Okçuların yerlerini terk ettiğini gördü Halid bin Velid. O zaman Müslüman değildi. Kafirlerin ordusunda önemli bir isimdi. Sağ kuvvetlerin komutanıydı Halid. Sol kuvvetlerin komutanı ise Ebu Cehil'in oğlu İkrime idi. Daha sonra bu iki komutan da Müslüman olacaklar. Allah Azze ve Celle onlara imanı nasip edecek ilerden. Onlar bunun farkına vardılar ve oradan hücuma geçtiler. Halid bin Velid orada 70 tane sahabinin şehit edilmesine sebep oluyordu. Okçuların yanlışı, onların Resulullah'a itaat etmemeleri yüzünden Allah düşmanların kalbinden korkuyu alıvermişti. Siz peygambere itaat etmeyecek olursanız, komutana itaat etmeyecek olursanız Allah sizin korkunuzu düşmanların kalbinden alıverir. Ve o zaman düşman sizden korkmamaya başlar. İşte öyle oldu ve Halid bin Velid oradan saldırıya geçti. Orada perişan oldu müminler. Allah Resulü'nün etrafından dağılıverdiler. Efendimizin etrafında birkaç kişi kalmıştı sadece. Talha Resulullah'ın önünde siper oluyor, savaşıyordu. Ebu Ducane Resulullah'a siper oluyor, savaşıyordu. Allah Resulü Uhud'dan sancağı Mus'ab'a vermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını Ebu Ducane'ye vermişti. Yiğitler yiğidi Resulullah'ın önünde savaşacaktı çünkü. Allah Resulü'nün kılıcıyla Allah Resulü'nü koruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişi kırıldı. Mübarek yüzüne miğferi battı. Al kanlar içinde kalmıştı. Vücudunun değişik yerlerinde yaralar almıştı. Sahabeden birçokları şehit olmuş, birçokları yaralanmış, elleri ayakları kopmuştu. Bir emre itaatsizliğin sonucuydu bu. Okçuların yanlışının sonucuydu bu. Sen bir görevini yapmadığın zaman o görevi küçük görüp yapmamış olabilirsin. Ama senin yanlışından ötürü belki de birçokları şehit olacak. Belki de Allah Azze ve Celle vereceği zafer vermeyecek. Böyle düşüneceksin. Ben görevimi hakkıyla yapmadığımda, ben tembellik yaptığımda, ben bugün yapmam gerekeni 3 gün sonra yaptığım zaman belki de Allah vereceği zafer vermeyecek. Belki Allah çok yıllar sonrası verecek. Yıllar kaybedilmesine sebep olacağım belki de. Böyle düşünememişlerdi tabii. Onlar o yerlerini bırakırlarken 70 tane Allah'ın aslanının şehit olacağını, Hamzaların şehit olacağını düşünemediler tabii. Onlar sadece ganimet peşine düşmek istemişlerdi. Onların belki niyeti buydu ama çok çok pahalıya mal olmuştu. Allah Azze ve Celle bunu bütün müminlere göstermek istiyordu. Yalnız düşmanla savaşmıyorsunuz. Siz hakikatte nefislerinizle savaşmak zorundasınız. Siz eğer büyük cihadı yapmayacak olursanız, nefsinizle cihat yapmazsanız, düşmanla da cihat edemezsiniz. Şeytanla cihat etmeyen, nefsiyle mücadele edememiş olanların, onların düşmanla yapabilecekleri savaşlarda mağlubiyete uğramaları kaçınılmaz olacaktır. Nefsiyle savaşmayanlar alemlerle savaşamazlar. Nefsini yenmeyenler alemleri yenemezler. Kendi içinde, kendi nefsinden inkılabı başaramamış olanlar dış dünyada, alemde inkılap başaramazlar. Nefsini değiştirenler alemleri değiştirirler. Nefsini değiştirenler makamları değiştirirler. Nefsini değiştirenler makam perestleri değiştirirler. Nefsini değiştirenler inkılaplar gerçekleştirirler. Nefsini değiştirmeyen hiçbir şeyi değiştiremez. Allah Azze ve Celle bunu müminlere göstermek istedi. Onların hataları çok pahalıya mal olmuştu. Enes bin Nadir o gün oradaydı. Allah Resulü'nün şehit edildiği haberi ortada çalkalanıyordu. Resulullah kanlar içinde olunca böyle haberler çıkıyordu. Belki de müşrikler böyle haberler yayıyorlardı. askerin, Müslüman askerin moralinin bozulması için Enes bin Nadır o gün orada at gibi, küheylan gibi koşuyordu sağa sola. Savaşıyordu Allah yolunda. Ömer'in yanına gelmişti, bazı sahabileri görmüştü o anda. Hepsi üzgün bir şekilde duruyorlardı, sanki savaş bitmişti. Neden duruyorsunuz dedi onlara. Resulullah'ın öldüğü haberi geldi dediler. İşte o zaman Enes bin Nadır diyordu ki, madem Resulullah öldü siz de ölün. Resulullah öldüyse siz neden yaşayacaksınız? Onun davası uğrunda siz de ölmelisiniz diyordu. Ve savaş etmeye devam ediyordu. Az ileride Sa'd bin Muaz'la karşılaşacaktı. Sa'd bin Muaz'a diyordu ki, Uhud'dan cennetin kokusunu duyuyorum ya Sa'd. Uhud tarafından cennetin kokusu geliyor. Mükemmel bir koku geliyor Uhud tarafından. Hayatımda duymadığım bir koku duyuyorum. Ve biraz sonra şehit olacaktı Sa'd. Enes bin Nadır az sonra şehit olacak ve onun simasından bile tanıyamayacaklar. Onun simasından tanıyamayacaklar ve ellerinden, bazı işaretlerinden kız kardeşi onu ancak tanıyabilecekti. Vücudunda 70 kadar yara vardı. Kimi kılıç yarası, kimi ok yarası, ok vücudundan bir yerden girmiş bir yerden çıkmış. Mızrak bir yerden girmiş bir yerden çıkmış. Kılıç vurmuş bir tarafını koparmış. Paramparça edilmişti Allah'ın aslanı. Kıyamet gününde de Allah onu o şekilde haşredecek. Ben bu kolu nerede kaybettin? Bu gözü nerede kaybettin? Bu eli ayağı nerede kaybettin? Bu vücuduna bu oklar hangi dava uğrunda isabet etti? Allah'ım senin uğrunda, Allah'ım senin uğrunda, Allah'ım senin uğrunda de diyecek. Ve Allah Azze ve Celle de onu koyacağı büyük makamına koyacak. Enes bin Nadır gibi nice yiğitler o gün orada şehit oluyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için onun etrafında sonra siper olanlar olmaya başladı. Resulullah'ın ölmediği haberi, gerçek haber ortaya çıktı. Ve müminlerden bazıları seslendiler etraflarına. Resulullah hayattadır, gelin diyorlardı. Gelin Resulullah şehit olmamış, etrafına toplanın. Ve kafirler de tabii ki bunu duyuyorlar. Ve Allah Resulü'nü öldürmek istiyorlardı. Allah Resulü'nün üzerine saldırdıkları zaman Efendimizin yanındaki bazı sahabiler onu koruyorlar. Ve Allah Resulü yanındakilere diyordu ki, kim bugün beni koruyacak? Kim benim önümde siper olacak? Kim benim önümde savaşacak? Kıyamet günü cennette benimle beraber olacak. Allah'ın aslanlarından biri öne atılıyor, şehit oluyordu. Sonra diğeri öne atılıyor, o da şehit oluyor. Sonra diğeri ve diğer 7 tanesi, 7 tane aslan öne atılıyor ve şehit oluyorlardı. Allah Resulü şehit olmasın diye, davanın öncüsü şehit olmasın diye, onların önemi yoktu ama peygamber önemliydi. O gün oradan nice kahramanlıklar gösterilmişti. O gün orada nice fedakarlıklar gösterilmişti. O gün orada nice eller ayaklar uçmuştu. Nice kafalar kopmuştu. O gün orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kötü durumlara düşmüştü. Ashabın yanlışları yüzünden. Fakat yine de ashabına kızmıyordu Resulullah. Allah Azze ve Celle onun sabrını ve rahmetini, onun ahlakını över Kur'an'da. İşte o gün orada bir kez daha gösteriyordu bu ahlak. Bu ahlak kendisini bir kez daha gösteriyordu. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَز۪يمٍ der Kur'an onun hakkında. Sen yüce ahlaka sahipsin ey Resulüm. İşte ashabının bu yanlışları yüzünden niceleri şehit olmuştu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topluyor ve onlara yeniden moral veriyor. Hatta düşmana haber gönderiyordu. Gidin onlara söyleyin diyordu Resulullah. Gidin onlara söyleyin. Gidin onlara söyleyin. Yeniden onların peşindeyiz. Gidin onlara söyleyin. Onların arkasından geliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine katılmak isteyen kimselere de müsaade etmiyordu. Katılmamış olup da o anda katılmak isteyenler vardı. Onlara müsaade etmiyordu. Münafıkların reisi Kalleş Abdullah İbni Übey İbni Selül. Peygamberi yalnız bırakmış olan Abdullah İbni Übey İbni Selül. O bile diyordu ki ben de katılayım mı ya Resulallah? Hayır diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabtan birisi samimi olarak sadece katılamamış olanlardan biri. O diyor, o gelip izin istiyordu Resulullah'tan ve ona izin veriliyordu. Allah Resulü ashabına moral vermek için gerek savaşa katılmış olan gerek katılmamış olan samimi müminlere, kadınlara ve çocuklara moral vermek için düşmanı takip talimatı veriyordu askere. 3 gün takip ediyorlardı ve düşman defolup gidiyor ve müminler o hezimetten ötürü büyük bir üzüntü içinde dönmüyorlardı bu şekilde. Hiç olmazsa moralleri düzgün bir şekilde dönüyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da şehit olanların Uhud mezarlığını Uhud'da defnedilmesini emrediyordu. Başka yere defnedilmiş olsa bile onlar Uhud mezarlığına defnedileceklerdi. Onları defnederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların içerisinden ilim sahiplerinin en önce gömülmesini istiyordu. Onların içinden ilim sahipleri birinci sırada gömülecek. Sonra araya biraz toprak konduktan sonra bir diğeri sonra bir diğeri gömülecek. Çünkü o kadar mezar açmak imkanı yoktu. Çok şehit vermişlerdi. Asker yorgundu. Mezar açacak halleri kalmamıştı. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mezara birkaç kişinin konulmasını istiyordu. Ama onlar yerleştirilirken mezara içlerinde ilim sahiplerinin önce konulmasını, Kur'an'ı güzel bilenlerin, Kur'an'ı güzel okuyanların önce konulmasını istiyor. Orada bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleye önem verdiğini göstermek istiyordu. O gün müminler çok önemli bir imtihandan geçmişlerdi. Hakikatte onlar belki 70 şehit vermişler, belki bazılarının elleri ayakları kopmuştu ama onlar çok önemli bir şey kazanmışlardı. Onlar peygambere itaatın önemini anlamışlardı. Onlar itaatin önemini anladılar. Onlar itaat edilmediği zaman neye mal olacağını anladılar. Onlar ganimetin önemli olmadığını anladılar. Onlar dünya peşinde koşmamak gerektiğini anladılar. Bedir'de Allah için savaşmışlar. Sonra ganimetle ilgili tartışmışlardı. Fakat o zaman acemiydiler, bilmiyorlardı. Ganimet için savaşılmayacağını o zaman henüz bilmiyorlardı. Ganimetle ilgili hükmün Allah tarafından verileceğini bilmiyorlardı. O yüzden o tartışmalarını Allah Azze ve Celle affetmişti. Ve onlara يَسْأَلُنَكْ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولُ buyurmuştu. Ey Resulüm sana ganimetlerden soruyor, enfalden soruyorlar. Ama onlara de ki enfalin tamamı Allah'ın ve Resulünündür. Siz Allah için savaştınız. Sizin karşılığınız cennettir ve Allah'ın rızasıdır. Halbuki enfal ise, ganimetler ise sizin aslında savaştığınız, savaşma sebebiniz değil. Onlar sizin değil. Siz ganimet için savaşmadınız. O yüzden Kur'an ona ganimet demeden enfal dedi. Nafilelerin, nafile olan bir şey manasında. Biz nafileyi hangi manada kullanıyoruz? Farz olmayan bir şey manasında. Olmasa da olur demek istediğimiz zaman nafile kelimesini kullanırız. İşte Allah Azze ve Celle ganimet için o kelimeyi kullandı. Ganimet için o kelime kullanıldı. O nafiledir denildi. O, siz onu kendi hakkınız gibi biliyorsunuz. Halbuki o fazladandır. Sizin hakkınız cennettir ve Allah'ın rızasıdır. Dünyada elde edeceğiniz ganimetler ise fazladandır. Dolayısıyla siz onun peşinde koşmamalısınız. Ve onu tamamen Allah'a ve Resulüne bırakmalıydınız. Bedir'de bilmedikleri için bu hükmü Allah Azze ve Celle onları affediyordu. Fakat Uhud'da Allah Azze ve Celle ganimet peşinde koşmalarını affetmedi. Bedir'de hem bu hükmü bilmiyorlardı. Hem de zaten o zaman ganimet peşinde koşmamışlar. Savaş bittikten sonra ganimetlerin taksiminde tartışma yapmışlardı sadece. Ama şimdi Uhud'da ganimet peşinde koşuyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle şiddetli bir tokat vurmuştu bundan dolayı. müminlerin hiçbir zaman dünya için çalışmamaları, savaşırken Allah için savaşmaları, topraklar fethetmek için değil, imparatorluklar kurmak için değil, şahsi güçlerini arttırmak için değil, ırkçı devletler kurmak için değil, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini kurmak için savaşmalıydılar. Ganimet için değil, petrol için değil, altın ve elmas madenleri için değil, toprak almak için değil, şan şöhret için değil, sadece ve sadece Allah'ın rızası için savaşmalıydılar. Bunun aksini yapacak olurlarsa, bütün ümmeti Muhammed bu olayı öğrendi. Resulullah bile olsa ordunun içinde, Hamzalar olsa ordunun içinde, Ebu Bekirler, Ömerler olsa, Osmanlar, Aliler olsa, Mus'aflar olsa ordunun içerisinde, yine de Allah tokat vurur. Sen dünya için çalışacak, savaşacak olursan, Allah'ın rızası için değil, kendi şahsi gücünü arttırmak için, ulus devletler kurmak için, İslam medeniyeti için değil de ırkçı devletler kurmak için savaşacak olursan, işte Allah'ın tokadı şiddetli geliyor, sana da gelecektir. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin içinde bulunduğu orduya gelen bu tokat senin orduna da gelir, başka ordulara da gelir. Allah bütün bu mesajları bütün ümmet Muhammed'e verebilmek için o gün orada müminlerin hezimete uğramalarına müsaade ediyor, ama bununla büyük bir mesaj vermiş oluyordu. Bu mesele üzerinden daha uzun uzun durulması gerekmektedir. Fakat ben meselenin geri kalan kısmını bir sonraki sohbete bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin kitabının mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi ele almış olduğumuz ayetlerden anlamamız gerekenleri anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çarpışanlara yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.